Ayrım 13.
32. Urhiteshuk çılgına dönmüştü. Fırtına tanrısının tapınağındaki başka bir kâhinin incelemesi de aynı sonucu vermişti. Saldırıya geçilmesini önleyen karamsar bir gelecek. Askerlerin çoğunluğu öylesine boş inançlara sahipti ki Urhiteshuk kâhinlerin görüşüne kulak asmazlık edemiyordu. Ve hiçbir kâhin kötü koşulların hangi tarihte elverişli duruma dönüşeceğini söyleyemiyordu. Her ne kadar sarayın doktorları Muvattales'in sağlık durumunu düzeltecek yetenekte olmasalardı, imparator olanca direnciyle ölüme meydan okuyordu. Aslında bu yavaş ölüm Urhiteshuk'un işine geliyordu. Hiç kimse onu cinayetle suçlayamayacaktı. Doktorlar kalp krizi teşhisi koymuşlardı ve hastayı her gün ziyaret eden oğlunun fedakarlığını takdirle karşılıyorlardı. Urhiteshuk, Hattuşil'in ortadan kayboluşunu eleştiriyordu. Yoksa Hattuşil kardeşinin sağlık durumunu hiç umursamıyor muydu? İmparatorun oğlu Hattuşil'in karısı soylu ve gururlu Putuyepa ile karşılaştığında bu durumu alay almayı ihmal etmedi. Kocanız saklanıyor olmasın? Hattuşil imparatorun buyruğunu uyarak görevinin başına gitti. Babam bana böyle bir şeyden söz etmedi. Doktorlara göre Muvattalis bir sözcük bile söyleyecek durumda değilmiş. Bakıyorum çok bilgi edinmişsiniz. Kendiniz dışında kimsenin imparatorun odasına girmesine izin vermiyorsunuz. Muvattalis'in dinlenmeye ihtiyacı var. Hepimiz imparatorun en kısa zamanda bütün işlerini yapabilecek duruma gelmesini arzu ediyoruz. Elbette. Ama bu rahatsızlığının uzun süre devam edebileceğini düşünürsek bir karar almak gerekebilir. Hattuşil olmadan bu kararı almak olanaksız. Öyleyse onu saraya getirin. Bu bir emir mi yoksa bir öneri mi? Nasıl işinize geliyorsa Putuyepa. Putuyepa yanında küçük bir refakat birliğiyle gece yarısı başkentten ayrıldı ve Urhiteshuk'un onları izlemediğini emin olmak için birkaç kez kontrol etti. Putuyepa Hattuşil'in sığındığı ürkütücü kaleyi görünce ürperdi. Garnizon komutanı Urhiteshuk'un gözüne girmek için kocasını hapse atmış olamaz mıydı? Bu durumda kocası gibi Putuyepa da bu gri duvarların ardında acımasız bir biçimde yok olup gidecekti. Putuyepa ölmek istemiyordu. Kendisini ülkesine hizmet edebilecek güçte görüyor, daha birçok kavurucu yazı yaşamak, Anadolu'nun ıssız patikalarında binlerce kez dolaşmak ve Hattuşil'in haddi yönettiğini görmek istiyordu. Şayet Urhiteshuk'u yok etmek için ufacık da olsa bir umut da olsa ona dört elle sarılacaktı. Kaledeki askerlerin karşılamaları rahibeyi rahatlattı. Hemen orta kuleye, kale komutanının odasına götürüldü. Hattuşil karısına doğru koştu, kucaklaştılar. Putuyepa, nihayet gelebildin. Demek kaçmayı başardın. Urhiteshuk şimdiden başkentte saltanat sürüyor. Burada güvenlik içindeyiz. Bu garnizondaki bütün askerler ondan nefret ediyorlar. Birçoğunun haksızlıklarına ve hışmına uğramış. Putuyepa şöminenin önünde oturan adamı fark etti. Alçak sesle, kim bu diye sordu. Ayşe, Firavun'un Dışişleri Bakanı ve olağanüstü yetkili elçisi. O, burada ha? O belki de bizim son şansımızdır. Peki teklifi nedir? Barış. Hattuşil olağanüstü bir olaya tanık oldu. Karısının kestane rengindeki gözleri içlerinde adeta bir ateş parlamışçasına aydınlandı. Duyduklarına inanamayan Putuyepa, Mısır'la barış ha diye yineledi. Ama bunun olanaksız olduğunu biliyoruz. Yine de bu beklenmedik müttefiki kendi çıkarlarımız doğrultusunda kullanabiliriz. Putuyepa Hattuşil'in yanından ayrıldı ve aşağıya doğru yürüdü. Diplomat ayağa kalktı ve Hititli güzel kadını selamladı. Beni bağışlayın aşağı. Sizi daha önce selamlamam gerekirdi. Kocasına yeni kavuşan bir kadını kim takdir etmez? Burada kalmakla kendinizi büyük bir tehlikeye atıyorsunuz. Başkente gitmeyi düşünüyordum. Ama Hattuşil sizin gelmenizi beklemem konusunda beni ikna etti. İmparatorun hasta olduğunu öğrenmişsinizdir. Ben yine de onunla konuşmaya çalışacağım. Yararsız. Muvattalis ölüm döşeğinde ve imparatorluk şimdiden Urhiteshuk'un eline geçti. Buraya barış önermeye geldim, barışı elde edeceğim. Urhiteshuk'un tek hedefinin Mısır'ın yok edilmesi olduğunu unutuyor musunuz? İnadını onaylamıyorum ama imparatorluğumuzun ayakta kalabilmesinin savaş üzerine kurulu olduğunun da bilincindeyim. Sizi tehdit eden gerçek tehlikeyi düşündünüz mü? Bu tehlike Ramses'in başında bulunduğu Mısır ordusunun bütün gücüyle saldırması olacaktır. Başka bir olasılığı da ihmal etmeyin. Asur'un gücünün dayanılmaz yükselişi. Hattuşil ve Putuyepa şaşkınlıklarını gizlemekte güçlük çektiler. Aşağının haber alma servisi tahmin ettiklerinden daha etkiliydi. Asur sonunda size saldıracak. İki ateş arasında kalacak, iki cephede birden karşı koyamayacaksınız. Hitit ordusunun Mısır'ı yok edebilmesi, gerçekleşmesi olanaksız bir düştür. Geçmişten aldığımız derslerden yola çıkarak egemenliğimiz altındaki prensiplerde bir savunma perdesi kurduk. Bunu aşmak sizin için zor olacak. Karşılaşacağınız direniş sizi yavaşlatacak ve büyük birliklerimizin kısa bir sürede karşı saldırıya geçmesine olanak tanıyacak. Ayrıca Amon'un Ramses'in yanında olduğunu ve kollarına binlerce askere bedel bir güç verdiğini gördünüz. Bu durum Hitit İmparatorluğu'nun yıkılacağını öngörüyorsunuz. Hayır saygıdeğer Puteyapa, çünkü eski düşmanının yok olması Mısır'ın çıkarını olmaz. Artık birbirimize daha iyi anlamanın zamanı geldi. Şöhretinin tersine Ramses barış tutkunudur ve kraliçe Nefertari de bu konuda kocasını hiçbir engel çıkaracak değildir. Peki ana kraliçe Tuya ne düşünüyor? O da aynı görüşleri paylaşıyor. Yani Asur'un yakında korkunç bir tehdit oluşturacağını ve bu tehditin önce Hititlere sonra da Mısır'a yöneleceğine inanıyor. Asur'a karşı bir ittifak. Sizin bize teklif ettiğiniz bu mu? Halklarımızı istiladan korumak için barış ve ittifak öneriyoruz. Haddinin bundan sonraki imparatoru çok önemli bir karar vermek zorunda kalacak. Urhiteşup Ramses'e meydan okumaktan vazgeçmeyecektir. Hattuşil'in yanıtı nedir? Hattuşil'le benim hiçbir yetkimiz yok artık. Ayşe, yanıtınız nedir diye ısrar etti. Hattuşil, görüşmelere başlamayı kabul ediyoruz dedi. Ama bu fikir alışverişinin bir anlamı olacak mı? Ayşe gülümseyerek, imkansız görünen şeyleri gerçekleştirmek hoşuma gider. Bugün hiçbir yetkiniz olmayabilir ama ülkemin gelecekte sevinç ve mutluluğa kavuşması için görüşeceğim kişinin siz olmanızı isterim. Dileğim odur ki Hattuşil imparator olsun ve karşılıklı verdiğimiz sözlerin değeri paha biçilmez olsun. Puteyapa, bu sadece bir düş dedi. Ya kaçacak ya da savaşacaksınız. Güzel Hittitli'nin gururu birden alevlendi. Kaçmayacağız dedi. Hattuşil ve siz olabildiğince çok sayıda üst rütbeli subayın güvenini kazanmak ya da satın almak zorundasınız. Kale komutanları sizin safınızda yer alacaktır. Çünkü Urhiteşup onları hor görüyor ve görevlerinin sadece savunma olduğunu bahane ederek terfilerini engelliyor. Hemen hemen tümü sizden yana olan tüccarların aracılığıyla Hitit ekonomisinin yeni bir savaşa dayanamayacağı ve Mısır'la yapılacak bir savaşın yıkıma ve sefalete neden olacağı dedikodularını yayın. Urhiteşup'un taraftarları arasında büyük gedikler açın ve bu gedikleri Urhiteşup'un bütün bu kargaşalıkların yaratıcısı olduğu, ülkeyi yönetme becerisi olmadığı belli oluncaya kadar genişletmeye devam edin. Bu çok zaman isteyen bir çalışma. Sizin başarınızın ve ülkenizin barışa kavuşmasının bedeli budur. Puteyapa, peki bu arada sizin stratejiniz ne olacak diye sordu. Bu biraz tehlikeli olacak ama Urhiteşup'un güvenini kazanmak niyetindeyim. Aşağı Hattuşaş'ın surlarını seyrederken Hitit başkentini canlı renklerle boyanmış, bayraklarla süslenmiş, mazgallarında genç kızların dans ettiği bir kent gibi hayal etti. Ama bu boş hayal birden silindi ve yerini kayalara yaslanmış ürkütücü bir kent görüntüsüne bıraktı. Dışişleri Bakanı'nın yanında sadece bir seyis ve bir sandalet taşıyıcısı kalmıştı. Elçilik heyetinin geri kalanı Mısır'a dönmüştü. Aşağı kentin ilk kontrol noktasında mührünü gösterdiğinde subay şaşırdı. Geldiğimi imparatora haber verin. Ama siz Mısırlısınız. Olağanüstü yetkili elçiyim. Rica ederim çabuk olun. Ne yapacağını şaşıran subay gözünü aşağıdan ayırmadan aslarından birini saraya gönderdi. Aşağı emirlere uymaktan başka bir vasfı olmadığı her halinden belli olan bir subayın komutasında uygun adımla gelen mızraklı piyade mangasını görünce o kadar şaşırmadı. Başkomutan sizi görmek istiyor. Aşağı Urhiteşup'u selamlayıp ünvanlarını söyledi. Ramses'in en parlak bakanı Hattuşaş'tı. Bu ne sürpriz. Artık siz de çok büyük bir ordunun başındasınız. Tebriklerimi kabul ediniz. Mısır benden korkmalı. Mısır sizin yiğitliğinizi ve savaş niteliklerinizi biliyor ve bunlardan korkuyor. İşte bu nedenle ben egemenliğimiz altındaki topraklardaki güvenlik güçlerini daha da yoğunlaştırdım. Onların kökünü kazırım. Onlar ne kadar sert olursa olsun böyle bir darbeyi karşılamaya hazırlar. Gevezeliği bırakalım. Gelişinizin amacı nedir? Muvattalis'in hasta olduğunu duydum. Duyduklarınızla yetinin. İmparatorumuzun sağlığı bir devlet sırrıdır. Haddinin efendisi düşmanımızdır ama onun büyüklüğüne saygılıyız. İşte bu nedenle buradayım. Bu ne anlama geliyor Ayşe? İmparator Muvattalis'i tedavi etmek için gerekli olan ilaçları yanımda getirdim. 33. 7 yaşındaki oğlan çocuğu balık tutmaya çalışıyordu. Babası kendi babasından aldığı öğüdü oğluna da uygulamıştı. Karnı aç olan birine balık vermektense ona balık tutmasını öğretmek daha yararlıdır. Çocuk bu konudaki becerisini kanıtlamak istercesine suları büyük bir sopayla dövüyor, kendisi gibi karnı aç arkadaşının yüksek papirüslerin yanına kurduğu ağa doğru balıkları yönlendirmeye çalışıyordu. Çocuk birden gelenleri gördü. Bir filo. En önde provasında altın bir sfenksin bulunduğu bir gemiyle kuzeyden geliyordu. Evet, bu firavunun gemisiydi. Balıkları ve ağını unutan acemi balıkçı Nil'in sularına daldı ve köy halkına haber vermek için kıyıya doğru süratle yüzdü. Firavunun gelişi demek birkaç gün sürecek bayram demekti. Karnak tapınağının sütunlu büyük salonu bütün görkemiyle gözleri kamaştırıyordu. Orta sahındaki 25 metre yüksekliğinde 12 sütun, evrenin başlangıcındaki okyanustan doğan yaratıcı gücü vurguluyordu. Altın yaldızlı bastonunun yardımıyla yürüyen ama onbaş rahibi Nebu, Kral ve kraliçeyi burada karşıladı ve romatizmasına rağmen önlerinde eğilmeyi başardı. Ramses kalkması için ona yardım etti. Sizi tekrar gördüğüm için çok mutluyum majeste. Ayrıca kraliçenin güzelliğine bir kez daha hayran kalma şansına sahip olmak benim için büyük bir lütuf. Bakıyorum da saray erkanından biri gibi konuşmaya başlamışsın Nebu. O konuda hiç şansım yok majeste. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da düşündüğümü aynen söylemeye devam edeceğim. Sağlığın nasıl? Eklemlerime çok ağrı verse de ihtiyarlığa alışmak gerekiyor. Tapınağın doktorunun söğüt ağacından yaptığı ilaç ağrılarımı dindiriyor. Şunu da itiraf edeyim ki kendimi düşünecek zaman bulamıyorum. Bana çok ağır bir görev verdiniz. Aldığın sonuçlara bakılacak olursa çok isabetli bir seçim yaptığım anlaşılıyor. Başrahibin görev dağılımını üstlendiği 80 bin çalışan, 1 milyon başa yakın sürü hayvanı, 100 kadar yük gemisi, sürekli faaliyette olan 50'ye yakın şantiye, ekilebilir uçsuz bucaksız topraklar, bahçeler, korular, meyve bahçeleri ve bağlar. Amon'un zenginliğini temsil eden Karnağın dünyasını bunlar oluşturuyordu. İşin en güç tarafı majeste, arazilerden, tahıl ambarlarından ve muhasebeden sorumlu katipler ile diğer meslektaşları arasındaki ilişkileri uyumlu kılmak. Bir üst otorite olmadığı takdirde bu küçük dünya herkesin kendi çıkarını kolladığı bir kargaşa ortamına dönüşür. Senin yönetim anlayışın harikalar yaratıyor. Benim bildiğim iki erdem vardır. İtaat etmek ve hizmet etmek. Geri kalanı gevezelikten başka bir şey değildir. İnsanın benim yaşıma gelince gevezelikle geçirecek zamanı olmuyor. Ramses ile Nefertari büyük salondaki 134 sütunu teker teker hayranlıkla seyrettiler. Her bir sütunun üzerine bir tanrının adı yazılmış ve Ramses'i onlara atakta bulunurken gösteren resimleri yapılmıştı. Taştan bitki sapları biçiminde ölümsüzleştirilen sütunlar, evrenin başlangıcındaki bataklığın simgesi olan toprağı, üzerinde altın yıldızların parladığı maviye boyanmış tabana bağlıyordu. Seti'nin arzu ettiği gibi Karnak Tapınağı'nın bu sütunlu büyük salonu, gizli tanrının zaferinin sonsuza dek sürecek bir simgesi olacaktı. Ne bu? Teb'de kısa bir süre mi kalacaksınız yoksa kral ve kraliçe çiftini uzun süre ağırlamak onuruna mı ereceğiz diye sordu. Ramses, Mısır'ı barışa eriştirmek için tanrılara hoşnut etmek zorundayım dedi. Bu amaçla onların içinde oturmaktan hoşlanacağı tapınaklar yapacağım ve Nefertari ile benim öbür dünya konutlarımızı tamamlayacağım. Tanrılar bizim kalbimize yerleştirdikleri yaşamı ecel saati çalınca geri alacaklar. Bizim ölümümüzden sonra Mısır halkının sıkıntı çekmemesi için şimdiden tanrıların huzuruna çıkmaya hazır olmamız gerekir. Ramses Karnak'ın merkezinde saklı bulunan sırrın kutsal gücünü uyandırdı ve onun mevcudiyetini selamladı. Selam sana ey ilahi güç! Sen ki yaşamın, tanrıların, insanların, ülkemin ve uzak toprakların yaratıcısısın. Sen ki yeşil çayırları, ırmağımızın sularının kabarmasını biçimlendirirsin. Her türlü yaratık senin eşsiz güzelliklerinle doludur. Karnak uyanıyordu. Güneş ışığı yağ lambalarının ışığının yerini alıyordu. Ayinciler arınma vazolarını kutsal gölün suyu ile dolduruyor, küçük tapınakları güzel kokulara boğan tütsüleri yeniliyor, sunakları çiçek, meyve, sebze ve taze ekmekle süslüyordu. Ayin alayları Maat'a doğru yükselecek olan adakları sunmak için örgütleniyorlardı. Sadece Maat hayatın farklı biçimlerini canlandırıyordu. Sadece o güneş doğarken toprağın üzerini nemlendiren çiğ kokusu sayesinde dünyaya gücünü yeniden kazandırıyordu. Ramses yanında Nefertari olduğu halde Luxor tapınağına giden ve her iki yanında çok sayıda Sphinx'in dizili olduğu ayin yoluna girdi. Dikili taşın önünde duran bir adam kral ve kraliçe çiftini bekliyordu. Sağlam yapılı, sert hatlı bu adam kraliyet ahırlarının eski kontrolörüydü. Kral karısına zamanında bu adamla çok çatıştım ve hatta dövüştüm diye hatırlattı. Ama o zamanlar çok gençtim ve ona karşı çıktığım için şimdi gurur duymuyorum. Bakhen mesleğini değiştirmiş ve Karnak Tapınağı'nın rahiplik hiyerarşisinde 4. kahinliğe kadar yükselmişti. Bir zamanlar çok sert tabiatlı olan bu adam yeni mesleğinde çok değişmiş, Ramses'in karşısında gözleri yaşaracak kadar heyecanlanmıştı. Firavun'u tekrar görmek onu öylesine sevindirmişti ki ne söyleyeceğini bilemiyordu. Eserinin kendisi yerine konuşmasını tercih ederek önünde ince, uzun iki dikili taşın ve Ramses'i simgeleyen dev gibi heykellerin bulunduğu Luxor Tapınağı'nın görkemli cephesini gösterdi. Çok güzel bir kum taşından yapılmış cephenin üzerinde Kadeş Savaşı'nın evrelerini ve Mısır Kralı'nın zaferini anlatan sahneler vardı. Bakan coşkulu bir ifadeyle "Majeste" dedi, "büyük yapı tamamlandı ama bu yapı devam etmelidir, hazırım." Kral, kraliçe ve Bakhen anıtsal kapıdan arkasındaki avluya girdiler. Avlunun çevresinde sütunlu girişler ve girişlerin arasında da Ramses'in heykelleri vardı. Bu heykeller Ramses'e hükümdarlık yeteneği veren ölümsüz Ka'yı taşıyordu. Taş yontucuların ve heykeltıraşların çalışmaları çok güzel olmuş Bakhen. Ama hiç dinlenme fırsatı vermeden onları çok güç hatta tehlikeli bir araziye götüreceğim. Projenizin ne olduğunu öğrenebilir miyim majeste? Nubya'da biri büyük olmak üzere birçok tapınak yaptırmak istiyorum. Sanatkarları topla ve onlara danış. Gelmek isteyip istemediklerini sor. Çünkü sadece gönüllüleri kabul edeceğim. Büyük Ramses'in yaptırdığı milyonlarca yılın tapınağı Ramessium, kralın bizzat çizdiği plana göre yapılıyordu. Ve Nil'in batı yakasının en geniş ve en büyük anıtı olacaktı. Anıtsal girişler, avlular ve küçük tapınakların yapımında granit, kum taşı ve bazalt kullanılmıştı. Altın yaldız kaplı bronz kapılar çevresi tuğladan bir duvarla korunan anıtın farklı bölümlerine açılıyordu. Şenar, alacakaranlıktan yararlanıp tapınağın boş depolarından birine girmeyi başarmıştı. Yanında Ofir'in verdiği gizli bir silah vardı ve bu kez kesin sonuç elde edecekti. Ramses'in ağabeyi kutsal alana girmeden ortalığın iyice kararmasını bekledi. Yapılmakta olan sarayın duvarı boyunca ilerledi ve bir avludan geçti. Seti adanmış bu küçük tapınağın yakınında duraksadı. Seti, babası. Ama firavun olması için Ramses'i seçerek ona ihanet etmiş olan bir baba. Bir baba ki onu hor görmüş ve bir zorbanın yükselişini desteklemek için onu reddetmişti. Şenar tasarladığı şeyleri gerçekleştirdikten sonra artık Seti'nin oğlu olmayacaktı. Ama artık bunun ne önemi vardı? Tanrıların gizemlerini öğrenenlerin savunduğunun aksine hiç kimse ölüm engelini aşamazdı. Hiçlik Seti'yi yuttuğu gibi Ramses'i de yutacaktı. Yaşamın bir tek anlamı vardı. Her çareye başvurarak iktidarın en doğruna ulaşmak, vasat ve yararsız insanları çiğneyerek bu iktidarı hiçbir şey umursamadan kullanmak. Bu gerçek ortadayken binlerce aptal insan Ramses'i tanrı mertebesine çıkarmışlardı. Şenar halkın göz bebeğini devirdiğinde yeni bir rejimin yolu açılmış olacaktı. Şenar eskimiş kuralları ortadan kaldıracak ve hükümdarlığını iki hedefe yönlendirecekti. Birincisi ülkesine yeni topraklar katmak, ikincisi de ekonomik gelişmeyi sağlamak. Şenar tahta çıkar çıkmaz Ramessium'u yerle bir edecek, Ramses'i simgeleyen her şeyi ortadan kaldıracaktı. Şenar henüz tamamlanmamış olmasına rağmen milyonlarca yılın tapınağının yaydığı enerjiye karşı koymakta güçlük çekiyordu. Hiyeroglifler yontularak ve boyanarak yapılan sahneler adeta canlanmış, Ramses'in gücünün varlığını belirtiyorlardı. Hayır, bu gece karanlığının neden olduğu bir kuruntu olmalıydı. Şenar uyuşukluğundan zorlukla sıyrıldı. Ofir'in verdiği şeyi yerine koydu ve Ramessium'dan dışarı çıktı. Milyonlarca yılın tapınağı giderek şekilleniyor, görkemli bir hal alarak büyüyordu. Onun sayesinde Ramses'in hükümdarlığı sağlamlaşıyordu. Kral bundan sonra düşünce ve eylemlerini besleyecek gücü almak için sık sık geleceği bu yere saygılarını ve minnet duygularını sundu. Karnak ve Luxor'da olduğu gibi ustabaşıları, taş yontucuları, heykeltıraşlar, ressamlar ve tasarımcılar burada da harikalar yaratmışlardı. Büyük tapınak, birçok küçük tapınak ve ek bölümleri, sütunlu küçük bir salon ve Seti'nin ruhuna dua edilecek küçük tapınak tamamlanmıştı. Tuğladan yapılmış depolar, kitaplık ve rahip konutlarının dışında kutsal alanın öteki bölümleri henüz inşa halindeydi. Ramses'in hükümdarlığının ikinci yılında dikilen Ramessium'un akasya ağacı da insanı şaşırtan bir hızla büyümüştü. İnce yapılı bir ağaç olmasına rağmen yaprakları şimdiden insanı huzura kavuşturan bir gölge veriyordu. Neferteri akasyanın gövdesini okşadı. Kral ve kraliçe çifti tokmaklarını ve kazı kalemlerini yere koymuş, saygılı ve hayran bakışlarla kendilerini seyreden zanaatkarların önünden geçtiler. Ramses ekip başlarıyla görüştükten sonra işçilerden her birine karşılaştıkları zorlukları sordu. Kral delikanlılığında taş yontucusu olmayı arzu ettiği dönemi, Cebel Silsile taş ocaklarında geçirdiği coşkulu saatleri unutamıyordu. Hükümdar çalışanlara olağanüstü bir prim vaat etti. Birinci kalite şarap, en iyi kalite giysiler. Kral ve kraliçe çifti Seti'nin küçük tapınağına doğru ilerlerken Nefertari elini kalbine götürdü ve durdu. Bir tehlike var, hem de çok yakınımızda. Ramses şaşırdı. Burada, bu tapınakta mı? Nefertari'nin sıkıntısı dağıldı. Çift Seti'nin ruhunun sonsuza kadar büyük saygı göreceği küçük tapınağa yaklaştı. Bu tapınağın kapısını açma Ramses. Tehlike orada, kapının arkasında. Bırak da ben açayım. Nefertari yaldız kaplı ahşap kapıyı açtı. İşin üzerinde birkaç parçaya bölünmüş kırmızı akikten bir göz vardı. Tapınağın dip tarafında Seti'nin heykelinin önünde de çöl hayvanlarının tüylerinden yapılmış kırmızı bir top duruyordu. İstisin büyük gücüne sahip olan büyücü kraliçe gözün parçalarını toplayarak eski biçimine göre tekrar birleştirdi. Şayet kral parçalanarak saygısızlık edilmiş bu kutsal gözün parçalarından birine basmış olsaydı kötürüm olabilirdi. Nefertari kırmızı topu ellerini değdirmeden eteğinin ucuyla aldı ve yakılması için dışarı çıkardı. Karı koca kırmızı topun bir büyü olduğuna karar verdiler. Karanlıklardan gelen yaratıklar tarafından Seti'yi oğluna bağlayan bağı koparmak, İki ülkenin efendisini babasının doğaüstü öğretisinden mahrum kalmış bir despot durumuna indirgemek için hazırlanmış korkunç bir büyü. Ramses bunun arkasında kimin olduğunu tahmin edebiliyordu. Şenar'dan başka kim Hititlere satılmış bir büyücüyle işbirliği yaparak kötülüğü bu denli ileri götürebilirdi? Şenar'dan başka kim daracık kalbine sığamayacak olan bir şeyi yıkmaya dört elle sarılabilirdi? 34. Musa ne yapacağını bilemiyordu. Evet, Tanrı'nın ona verdiği görevi yerine getirecekti. Ama engeller gücünü aşmıyor muydu? Ramses'in ona izin vermeyeceğini artık bildiği için boş hayallere kapılmıyordu. Musa Ramses'i iyi tanıyordu. Mısır'ın kralı iyice düşünüp taşınmadan konuşacak biri değildi ve Yahudilerin Mısır'ın bir parçası olduğuna gerçekten inanıyordu. Bununla birlikte toptan göç fikri Yahudiler arasında giderek yayılıyor ve peygambere muhalefet her geçen gün daha da azalıyordu. Birçokları Musa'nın Ramses'le olan ayrıcalıklı ilişkisinin bir anlaşma sağlanmasını kolaylaştıracağını düşünüyordu. Kabile reisleri teker teker görevlerini bıraktılar. Aaron, son ihtiyarlar meclisinde Musa'yı aynı iman ve iradenin çevresinde toplanan Yahudi halkının peygamberi olarak resmen tanıttı. Ayrılıklar unutulmuş, geriye peygamberin yeneceği bir tek düşman kalmıştı. Büyük Ramses. Aaron, Musa'yı daldığı düşüncelerden ayırdı. Bir tuğlacı seni görmek istiyor. Sen ilgilen. Sana danışmak istiyor, başkasına değil. Ne sebeple? Çok eskiden ona söz vermişsin. Sana inanan ve güvenen biri. Getir o zaman. Başında kısa bir peruk ve alnını kapatıp kulaklarını açıkta bırakan beyaz bir alın bağı olan, yüze esmerleşmiş sakallı adam herhangi bir Yahudi tuğlacıya benziyordu. Ama bu adam Musa'da kuşku uyandırdı. Adam Musa'ya hiç yabancı gelmiyordu. Ne istiyorsun? Eskiden düşüncelerimiz aynı doğrultudaydı. Ofir. Evet, benim Musa. Çok değişmişsin. Ramses'in polisi beni arıyor. Polisin seni araması boşuna değil herhalde. Yanılmıyorsam sen bir Hitit casususun. Doğru. Onlar için çalıştım. Ama şebekem yok edildi ve Hititler artık Mısır'ı ortadan kaldıracak durumda değiller. Sen bana yalan söyledin ve beni Ramses'e karşı kullanmak istedin. Hayır Musa. Sen de ben de sonsuz gücü olan tek bir tanrıya inanıyoruz. Ve Yahudilerle olan ilişkilerin beni bu tanrının Yahova'dan başka bir tanrı olamayacağını inandırdı. Benim bu güzel sözlere kanacak kadar saf olduğumu düşünmüyorsundur herhalde. Söylediklerimin içten olduğunu kabul etmek istemesen bile senin davan için çalışacağım. Çünkü bu uğrunda hizmet edilecek tek davadır. Kendim için bir şey istemediğimi bilmeni isterim. Sadece ruhumun selameti ermesini diliyorum. Musa şaşırdı. Aton'a olan inancından vaz mı geçtin? Aton'un gerçek tanrının bir ön belirtisi olduğunu anladım. Gerçeği anladığıma göre artık yaptığım hataları müdafaa etmiyorum. İktidara getirmek istediğin genç hanıma ne oldu? Maalesef vahşi bir şekilde öldürüldü. Mısır polisi işlemediğim bu korkunç cinayetten beni sorumlu tutuyor. Bu faciada gelecekten bir işaret gördüm. Bugün Ramses'e karşı gelebilecek tek kişi sensin. İşte bu nedenle seni bütün gücümle destekleyeceğim. Arzu ettiğin nedir Ofir? Yahova'nın dinini insanlara kabul ettirmek için sana yardımcı olmak, başka bir şey değil. Yahova'nın halkımın toptan göç etmesini emrettiğini biliyor musun? Bu ulu projeyi destekliyorum. Şayet bu projeye Ramses'in iktidardan düşüp Mısır'da gerçek imanı tahta çıkışa eklenirse daha mutlu olacağım. Bir casus hep casus olarak kalır değil mi? Artık Hititlerle hiçbir ilişkim kalmadı. Onlar taht kavgasına tutuşmuş birbirlerini yiyorlar. Benim için casusluk dönemi sona erdi. Umut ve gelecek sende Musa. Bana nasıl yardım etmeyi düşünüyorsun? Tek başına Ramses'e karşı savaşman hiç kolay değil. Benim yeraltı mücadelesinde kazandığım deneyimler senin için yararlı olabilir.